Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam Altınoluk Dergisi'nin Aralık 2021 sayısından yazılar paylaşacağız. İlk olarak bir mülakatı size aktaracağız. Daha önceki sayılarda aktarmaya başladığımız Mustafa Kalaycı Hoca Efendi ile yapılan mülakatın 3. bölümünü sunacağız. Değerli dinleyenlerimiz, yaptığını en güzelin yapmak için yapacaksın başlığını taşıyor mülakatın bu bölümü. Efendim, siz uzun yıllar imam hatip olarak görev yaptınız. Geçmişten bugüne baktığınızda cemaati camiye çekme noktasında din görevlilerinin nelere dikkat etmesi gerekir? Esas görev imamlarda. Elhamdülillah güzel imkanlarımız var. Biz salgından önce arkadaşlarla Başakşehir'de her cumartesi sabah namazını bir camide eda ettik. 50 küsur camiye dolaştık. İmamların kimi zaten camiye gelmiyor. Kimi uykulu uykulu gelmiş, kimi yeterli değil, kimi de samimi. İmamlık müessesesinde çok eksiklerimiz var. Bazen konuşmalar dinliyorum radyoda, Diyanet İşleri Başkanlığı'nda işler düzeldi filan diye. Öyle her şeyin düzeldiği filan yok. Mesela imamlık yaptığım yıllarda her sabah namazımdan sonra kısa bir hadisi şerif okurdum. Riya olmasın, Esat Erbili Hazretleri'nin Kenzül İrfanı var İslam harfleriyle. Her sabah ondan bir hadis okurdum. Cemaate de derdim ki herkes bu hadisi aklına koysun. Kısa ve öz. Manası şudur. Herkes bunu evinde, iş yerinde, çocuğuna, çoluğuna, akşama kadar bunu tarif etsin. Bunu söylesin, tebliğ etsin. Yarın sabah bir başka hadis okuyacağız. Şimdi öyle bir şey pek yok. Diyanet bir kitap göndermiş, onu okuyorlar. Gene iyi ama herkes onu da okumuyor. Diğer taraftan imam cemaatini bile doğru dürüst tanımıyor. Tanımazsan nasıl ilgileneceksin? Nasıl güçlü bir bağ kuracaksın? Hocam, tasavvufla bir arayışınızın olduğundan bahsetmiştiniz. İlk olarak nerelere müracaat ettiniz? Sanki Yedim Camii'ndeyken orada kaldığım bir sene Siirtli bir şeyh vardı. Adını unuttum şimdi. Kendini göremedik ama vekili varmış. O vekille beraber biz biraz öyle gittik. Sonradan memlekete gidince Mehmet Zahit Kotku'nun bir vekili vardı Çaykara'da, Hacı Hasan Efendi. Ona intisap ettik. Köyden İstanbul'a gelince Ahmet Muhtar Büyükçınar'a intisap ettik. Eskiden tanıyorduk ya, ziyaretine gittik. Baktık ki sohbetleri oluyor. Sohbetlere gittik. Ondan sonra Haseki'de okurken 33 kişiydik. 3 sene yaz, kış, Ramazanlar hariç Haseki'deydik. Ramazan gelince Diyanet her birimizi bir yere görevlendiriyordu. Beni de ilk sene Gaziantep'in Nizip ilçesine gönderdiler. Neyse efendim, arkadaşlarla hep beraberiz. Teneffüste çıkıyoruz, yemeğe gidiyoruz. Hepsi hoca, hepsi güzel, hepsi takva insanlar. Fakat bir tanesi var ki öbürlerine benzemiyor. Oturması, kalkması, konuşması, davranışları acayip. Öbürlerine benzemiyor. Mesela Trabzon'dan biz 5 kişiydik. O arkadaş Balıkesirli. Balıkesir nerededir haritada, yerini sorsalar bilmem. O adam benden de 10 yaş ufak. Haseki'deki 33 kişinin en yaşlısı bendim. Beni 4 sene küçük yazdırmış babam, büyüsün de askere gitsin diye. Eğer öyle yazdırmasaydı rahmetli, İstanbul'a gelemeyecek, Haseki'ye de giremeyecektim. Bu kadar uzun zaman imamlık yapamayacaktım. Yani o 4 sene bana çok faydası oldu. Orada bana Mustafa abi diyorlar. Bahsettiğim hoca Ramazan Turan hoca. Ben de onunla oturuyorum, onunla çay içiyorum. Bir gün dedim ki, ya hocam sende bir şey var dedim. Ne var dedi? Senin ahlakın öbürlerine benzemiyor. Sen ne güzelsin böyle. Sen bir yerden bir şey alıyorsun. Benim de biraz tasavvuftan aşinalığım var ya. Yok öyle böyle derken iyice sıkıştırdım onu. Gel dedi, beni götürdü Oğuz abiye Aksaray'a. Yıl 1984. Gittik Oğuz abiye. Selamun aleyküm. Baktım diş doktoru, güzel bir insan. Ramazan hoca dedi ki, Mustafa Hoca da Haseki'de okuyor. Ziyaretinize geldik efendim. Ders almak ister dedim. Sohbetlere gidemiyoruz o zamanlar. Nerede oturuyorsun diye sordu. Bağcılar Kirazlı Mahallesi'nde oturuyorum dedim. Oradan bir adres verdi bana. Orada sohbetlere gitmeye başladık derken bir gün Kazım Doğan bana bir adres yazdırdı. Yedikule Hacı Evhaddin Sokak'ta şu saatte şu evde olacaksın dedi. Üstazımız Musa Efendi Hazretleri'ni göreceğiz. Ben de İstanbul'u pek bilmiyorum. Kuleli diye bir yer var. Adreste 7 kule yazıyormuş. Ben Kuleli anlamışım. Saat 4'te orada olacağız. Ben 3'te Şirin Evler'den Kuleli minibüsüne bindim. Şoföre dedim ki beni şu adrese yakın bir yerde indireceksin. Baktı ki bu 7 kule hemşerim. İneceksin caddenin karşısına geçeceksin. Oradan bineceksin Topkapı'ya gideceksin. Oradan bilmem nereye gideceksin. Saat geçecek daha yetişemem. Benim de bu beceriksizliğim çok zoruma gitti. Baktım otobüste falan bu iş olmayacak. O zaman da paramız da yok ama gene bir taksi çağırdım. İlla gideceğim dedim. Taksiciye beni şu adrese götür Topkapı'ya kadar iyi gittik ama o da soruyor Hacı Evhaddin Sokak neresi? Bir sokağa giriyor, çıkıyor, oradan başka bir sokak derken sonunda bulduk. Ev İbrahim Kaçar'ın evi. Evi bulduk ama kapı kapanmış, sohbet başlamış. Beni aldılar başka bir odaya oturttular. Bir kişi daha geldi benden sonra. Benim gibi geç kalmış o da. Çaresiz beklemeye başladık. Derken efendim kapı açıldı, oradan Oğuz abi çıktı. Peşinden bir insan göründü ki acayip güzel, mübarek, nurani, çehreli bir insan. Gözleri doluyor. İçimden dedim ki işte budur. Hemen kalktım, koştum, elini öptüm Musa Efendi'nin. Ben bir şey bilmiyorum tabii o zamanlar. Meğer öyle olmaması lazım ama üstazımız rahmetli Musa Efendi hafiften bir Oğuz abiye baktı. Oğuz abi, bu bey Mustafa Kalaycı'dır. Haseki'de okuyor efendim dedi. Musa Efendi üstazımız, iyi maşallah. Allah muvaffak etsin dedi. Böylece ilk kez görmüş olduk Musa Efendi'yi. Ama Allah nasip etti, aradığımızı bulduk. Öbürleri silindi hep gönlümüzden. Hafızdık, hocaydık, aşere takrip okuduk. Namazlarımızı küçükten beri kılıyorduk ama güzel bir Müslüman değildik. Musa Efendi'yi tanıdıktan sonra güzel bir Müslüman olmaya niyet ettik. Onların duası bereketiyle hayatımız da, dünyamız da düzeldi, ahiretimiz de düzeldi, düzelecek inşallah. Anladığımız kadarıyla sizin daha önce bir arayışınız var, farklı yerlere gitmişsiniz. Başka yerlerde bulamayıp da burada bulduğunuz, Musa Efendi'de gördüğünüz, sizi celbeden taraf neydi? Ramazan abide, Oğuz abide, Musa Efendi'de gördüğünüz neydi? Şimdi dilimde söyleyemeyeceğim, anlatamayacağım bir çekicilik oldu yani. Diğerleri de güzel, hepsi güzel, kimseye kötü diyemeyiz. Ama demek diğerleri benim mizacıma uygun değilmiş. Onlara kusur bulmuyorum. Benim mizacıma burası uygunmuş ki tam aradığımı buldum. Anlatamayacağım, kelimelerle ifade edemeyeceğim bir şekilde bağlandım ve öyle yeni bağlandığım 1984 senesindeki gibi gidiyorum. Bağlılığım artarak gidiyorum. İnşallah Allah bu yoldan ayırmasın kimseyi. Kardeşlerimizin daha iyi anlaması için bugünden geriye dönüp baktığımda bu yolla ilgili gördüğüm güzellikleri şöyle ifade edebilirim. Üstazlarımızın Kur'an ve sünnette tam ittiba etmeleri en dikkatimi çeken vasıfları oldu. Ayrıca şekle önem verilmeyip tevazu, iffet sahibi ve diyargam olmaları, en önemlisi de ihtilata karşı çok titiz olmaları her Müslümanı celbetmesi gereken özellikleri olmuştur. Zamanında şöyle bir söz okumuştum. Hakiki şeyh müridin kalbindeki şeyh putunu kırandır diye. Elhamdülillah, büyüklerimizden hep bunları gördük ve bağlılığımız daha da arttı. Daha önce Abdurrahman Gürses'i anlatırken Sami Efendi'den bahsetmiştiniz. Sami Efendi ile hiç görüşme imkanınız olmadı mı? Hiç olmadı efendim. Mübarek Medine-i Münevvere'ye hicret ettiği için görüşmemiz nasip olmadı ama Abdurrahman Gürses'in sözleri hala kulağındadır. Sami Efendi, Sami Efendi, Sami Efendi. Ne güzel insanmış ki Abdurrahman Gürses hocamız herkese pek iltifat etmezdi. Çok seçiciydi. Sami Efendi'yi bu kadar sevdiğine göre bu ne büyük insandır derdim. Ama görüşmek nasip olmadı. Hocam, İnsan hayatı metcezirlerle dolu. Hayatın inişleri çıkışları var, hastalığı var, kazası var. Sizin de hayatınızda bu tür sıkıntılar olmuştur. Bugün de insanlarda bunun gibi şeyler olduğunda çok kolay bir şekilde bazı şeylerden hemen vazgeçebiliyorlar. Hatta isyan noktasına gelebiliyorlar. Bu gibi durumlarda bizlere, okuyucularımıza neleri tavsiye edersiniz? Şimdi efendim, Osman Efendi Üstadımız çok bahseder hayatın metcezirlerinden. Bizim de başımıza çok şeyler geldi. Güzel şeyler de, kötü demeyelim de zor şeyler de. Biliyorsunuz bir çocuğu annesi dövdüğü zaman çok ağlar ama gene annesinin eteğine yapışır, kaçıp gitmez. Şimdi Mevla'da bir şefkat sillesi vurduğu zaman ben de Mevla'ya daha çok yaklaşmış oldum, yaklaşmaya gayret ettim. Arkadaşlara da bunu tavsiye ederim. Bir sıkıntıya düştüğünüz zaman daha çok dua, daha çok ibadet, daha samimi bir şekilde Mevla'ya yönelmek gerek. Rehavete kapıldığın zaman o iyi olmaz. Arada sırada Mevla'nın şefkat tokadının gelmesinde çok fayda gördüm ben. Mesela o yıllarda giderimiz biraz çok. Bir kız, 5 erkek evladımız var. Bunların büyümesi, okuması, evlenmesi az bir şey değil. Ben de öyle zarf marf işlerini bilmem. Sesim de yok zaten, Mevlid ilahi okuyayım. Öyle bir şey de bilmem. Çok fakirlik gördük ama Mevlam nasip etti, tesbih yapmaya başladık. Biraz para kazandık. Ev de aldık, araba da aldık. Çocukları da evlendirdik. Hocam, bu işe bir ihtiyaca binaen başlamışsınız. Peki tesbih yapımı işlerine başlamanız nasıl oldu? Efendim, Haseki'de okurken dersimiz oluyor, okuyup yazıyoruz. Gece gündüz ders. Haseki'de tahsil görürken ihtiyaç yok. Diyanet bize harcırah veriyor. Bunun yanında memleketteki imamlık maaşımız geliyordu. İki maaşımız oluyordu. Birini kiraya, diğerini ihtiyaçlarımıza veriyorduk derken iyiydik. Fakat Haseki bitip imam olunca maaşın biri kesildi. Tabii o zamanlar imam maaşları da çok cüziydi. Tabii çocuklar büyüyünce bir de hasta oldular mesela. Samsun İlahiyat'ta okuyan oğlum kan hastalığına tutuldu. Kızım senelerce Cerrahpaşa'da yattı. Yengenizin sara hastalığı var. Baktım ki iş kötü. Sıkışık günlerimizin birinde arkadaşlar beni aldı, bazı yerlere götürdü. Haseki mezunuyuz ya. Bir akşam bir yere gitmişiz, Kur'an okuyorduk. Bize zarf verdiler. Hoca dua ederken kadınlar da hemen yan tarafta oturuyor. Kadının biri demesin mi ki hocaya? Hoca, sen herkese dua ettin, Fatih Sultan Mehmet Han'a ettin, Eyüp Sultan'a ettin, şuna ettin, buna ettin, filancaya niye dua etmedin dedi. O da ben Müslümanlara dua ettim, Müslüman olan hepsine gitti dedi. Çıkışta kadın hocaya daha buna benzer nahoş hadiseler görünce, ''Ya Rabbi, bana hayırlı bir rızık kapısı aç.'' diye Mevla'ya yalvardım. Hayırlı bir kapı istedik. Çok şükür Mevlam en hayırlısını açtı benim için. Yaptığım iş hem rızkıma hem de insanların ibadetine, Allah'ı zikrine vesile oldu. Tesbihçilikle tanışmam şu vesileyle oldu. 1960 yılı Ramazan'ında talebeyken herkes cerre gidiyor. Cer demek bir camide imamlık yapacaksın. Kendi harçlığını çıkaracaksın. Biz de bir arkadaşla gittik. Paramız yok tabii, uzak yerlere gidemedik. İstanbul yakınlarında yakın köylere gittik. Gezdik gezdik, kimse bizi tutmadı. Döndük geldik Beyazıt Camii'ne. Beyazıt Camii'nin müezzini vardı Hasan abi. Allah rahmet etsin. Beyazıt Camii'nde şadırvanda masası vardı. Takke, tesbih, koku satıyordu. Bana bir gün dedi ki, ''Hafız, sen bunları sat, sana biz aylık veririz. Bizim de işimiz çok Ramazan'da. Mukabele okuyacağız, hatim okuyacağız, koşturacağız.'' Ben zaten başka bir şey yapamıyorum. Ben de orada takke, tesbih, koku sattım. Orada kafama bir şeyler girdi. Orada usta işi tesbihlerde satıyorduk. Tesbih almaya gidip geldikçe nasıl yapıldığını görüyordum. Ustaya baka baka bir şeyler öğrendim. Tesbih ustası da bana tezgahını verenin oğlu. O tesbih ustası meşhur orada. Tesbih satarken öyle de tanışmış olduk. Yapmaya başladık ve zaman geçtikçe becerimiz, ustalığımız arttı ve güzel tesbihler yapmaya başladık. Hocam, ana mesleğiniz tesbihçilik değil ama çok tesbihle haşır neşir oldunuz. İnceliklerini öğrendiniz. Genelde bir zanaatla uğraşmanın, özelde tesbih yapmanın inceliklerinden bize bahsedebilir misiniz? Bir kere bir kabiliyet meselesi var. Herkes hafızlık yapamaz, herkes marangozluk yapamaz, herkesin kafası matematiğe çalışmaz, herkesin yapabileceği bir şey vardır. Benim de el becerim var, tabii sabır da lazım. Hatta el becerisinden çok sabır lazım. Oturacaksın, düşünmeyeceksin, sabırlı olacaksın. En büyük ameli sabır, bir de yaptığın şeyi para kazanmak için değil de en güzelini yapmak için yapacaksın. Ve ahsinu, üstadımızın yazılarında çok var. Yaptığın işi en güzel şekilde yapacaksın. Ben de bu gayret içinde oldum. Şimdi müşterim var, telefon eder, yalvarır. Aman hocam yap getir diye. Daha yapamıyoruz. 6 aydır hiç yapamadım zaten. Ama elhamdülillah üstadımıza tesbih yapmışım, onların zevkini hiç unutamam. Büyük tesbih sever. Önce bilmezdim, ufak yaptım götürdüm. Hocamız dedi ki, bunu neden yaptınız dedi. Efendim bunu balık dişinden yaptım dedim. Hocamız şaşırdı. Nasıl balık dişi dedi. Dedim ki mors balığı var, şöyle 2 tane büyük dişi var. Buzları kırar onunla. Allah Allah dedi. Ravza-i Mutahhara'da hep yanında otururdum üstadımızın. Tesbihe ipini değiştirirdim. Her sene bir tesbih yapardım. Son birkaç senedir yapamadık daha. Devam edecek notuyla yazı burada nihayete eriyor değerli dinleyenlerimiz. Altınoluk Dergisi'nin Aralık 2021 sayısında. Evet, değerli dinleyenlerimiz, Mustafa Kalaycı Hoca Efendi ile yapılan mülakatın 3. bölümünü paylaştık. Yaptığını en güzelini yapmak için yapacaksın başlığını taşıyordu aktardığımız bu mülakat. Ve son olarak derginin musahabe bölümünde merhum Mahmud Sami Ramazanoğlu Kuddise Sirruh imzalı "Asıl körlük kalp körlüğüdür" başlıklı yazıyı paylaşacağız. Hazreti Ali radıyallahu anh şöyle buyurmuştur. Dünyanın kıvamı 4 şeyledir. 1. Alim, ilmiyle amil olmaktır. 2. Cahil, teallümden, ilim öğrenmekten istinkâf etmemektir. 3. Gani, malında buhul etmemektir. 4. Fakir, dünyası için ahiretini satmamaktır. Eğer ki alim ilmiyle amil olmazsa, cahil ilim öğrenmekten vazgeçerse, zengin malında buhlederse, fakir de dünyası için ahiretini satarsa, helak onlar için 70 kere. Bir kimse bir melikin hizmetine talip oldu. Melik de git ilim ve edep öğren ki hizmetin salih olsun dedi. O kimse de ilim tahsiline şuru eyledi ve ilminin zevkini, lezzetini tattı. Sonra melik haber gönderdi ki ilmi terk etsin de artık gelsin, benim hizmetime ehil oldu. İlim tahsil eden kimse de dedi ki, beni senin hizmetine ehil görmediğin vakitte, her ne kadar ben kendimi senin hizmetine ehil görmüş idiysem de, fakat şimdi sen beni kendi hizmetine ehil görüyorsun. Lakin ben nefsimi Allah Azze ve Celle Hazretlerinin hizmetine devama daha ziyade ehil gördüm. Buna da sebep, evvelce cehaletimden dolayı zannediyordum ki, kapı ancak senin kapındır. Fakat el'an şimdi bildim ki tahkika kapı ancak Rabbi hakiki olan, şeriki ve naziri olmayan Rabbül Erbab, Münimi hakiki Halik Teala ve Tekaddes Hazretlerinin kapısıdır. Böylece ilmi tahsille hakiki kapıyı fehmü idrak etmek saadetine nail oldu. Ve dahi duyurulmuştur ki ilim tahsili senin üzerine suubetli, meşakkatli olması senin dünyaya fartı muhabbetinden naşidir. Zira Allah Teala sana bir sevadı ayn, bir de suveydayı kalp vermiştir. Yani sana gözünün bebeği, kara bebeğini ve kalbin içinde de bir kara noktacık vermiştir. Şüphe yoktur ki suveyda demek sevadın tasviridir, daha küçük demektir. Kalbin siyah ufak noktası göz bebeğinden daha küçüktür. Bu böyleyken senin göz bebeğin önüne yakından ufak bir şey korsan hiçbir şey görmezsin. Öyleyse senin göz bebeğinden daha küçük olan Süveyda'yı kalbine bütün dünya muhabbetini koymuş olursan öyle kapalı olan kalp gözüyle ne görebilirsin? Cenab-ı Hak, zira hâlu şan onların gözleri kör olmaz ve lakin göğüslerinde olan kalpleri kör olur buyurmuştur. Yani sinelerinde olan kalpleri idrakten ve ibret almaktan kör oldu. Zira kalpte ibret almaya layık idrak olmayınca baş gözüyle görmekte fayda olamaz. Marifeti ilahiyeyi doğrudan doğruya tefekkür ve mütalada delil aklidir. Kıraat ve kitabette ise kulakla delalet-i semiyye vardır. Bu suretle Kur'an-ı Kerim akli ve semî delilleri cem etmiştir ki oku, oku diyerek kıraatin ve kitabetin, ilmin taliminin öğrenilmesinin insan için en büyük lütuf ve keremi Rabbani cümlesinden olduğunu ihtar eylemesi şayanı dikkattir. Peygamberimiz Nebi-i Ekrem ve Ümmi-i Muhterem sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin yazıya ihtiyacı olmadığı şiar olunmakla beraber kalemle talimin de büyük bir ikramı Rabbani olduğu beyan buyurulmuş ve suretle ümmetini okuyup yazmaya da teşvik ve terkip eylemiştir. Değerli dinleyenlerimiz, bu akşam son olarak Sesi Dergi'de Altınoluk Dergisi'nin Aralık 2021 sayısında yer alan musahabe bölümünde merhum Mahmut Sami Ramazanoğlu Kuddisesi Ruh imzalı Asıl Körlük Kalp Körlüğüdür başlıklı yazıyı paylaştık. Böylelikle bu akşamlıkta bize ayrılan süreyi noktalıyoruz. Kaçırdığınız programlarımızı ya da tekrar dinlemek istediğiniz yazıları radyomuzun internet adresinden arşiv bölümünde Sesli Dergi'de bulabilir, tekraren dinleyebilirsiniz. Geceniz hayır olsun, hoşça kalın.